Merhaba sevgili dinleyenler. Büyük İslam Alimi İmam Gazali'yi konu edindiğimiz Gazali Mektebi programımıza hepiniz hoş geldiniz. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Sufe Meclisi İslam İlimler Merkezi Müdürü çok kıymetli Mehmet Büyükmut hocamızla birlikteyiz. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Aziz dinleyenler, ruhunun derinliklerinde başladığı dini arayışlarıyla akıl ve kalp arasında köprüler kuran bir düşünürün izindeyiz bugün. İslam dünyasının büyük alimlerinden İmam Gazali'nin zihinleri ve kalpleri etkileyen hayat hikayesine dair bir serüvene çıkıyoruz. Doğunun manevi atmosferinde yetişen, bilgiyle donanmış bir düşünür ve din adamı olan Gazali, 21. yüzyılın dünyası için bile izleri silinmeyen bir miras bıraktı. Yalnızca dini öğretileri yorumlamakla kalmayıp, insanlara ruhsal derinliklerini keşfetme yolculuğunda da rehberlik etti. Doğumundan ölümüne kadar uzanan bu serüven, Gazali'nin genç yaşlardaki merakıyla başlar. Bilgiye olan açlığı onu farklı coğrafyalara, farklı düşünce okullarına taşır, zamanla hem İslam dünyasının hem de genel anlamda insanlığın değerlerini sorgular. Bu sorgulamalar onu kendi iç dünyasında derin bir yolculuğa sürüklerken aynı zamanda onun eserlerine de yön verir. Gazali'nin eserleri sadece dini değil aynı zamanda felsefi ve etik düşünceleri de kapsar. Akıl ve kalp arasındaki denge onun fikirlerinin özünde yatan temel bir ilkedir diyebiliriz. Onun İhya-i Ulumiddin gibi eserleri günümüzde bile insanların ruhsal yolculuklarına kılavuzluk ediyor. Ancak İmam Gazali'nin hayatı sadece bir düşünürün fikirlerinden ibaret değil. Onun hayatında manevi bir dönüşüm de yaşandı. Bu dönüşüm sadece kendi hayatını değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda onun etkisi altında olanların da hayatlarını derinden etkiledi. Bugün İmam Gazali'nin düşünsel mirasını hem de insanlığa bıraktığı mirası keşfedeceğiz. Onun yaşamından ve düşüncelerinden ilham alarak Gazali Mektebi'nde bir yolculuğa çıkacağız. İmam Gazali'nin insanlığa armağan ettiği bu eşsiz mirasın izlerini sürmeye başlayacağız. Mehmet Büyükmut hocamızla. Hocam hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Safa kardeşim. Dinleyicilerimize de tekrar hoş geldin diyorum. Programımızın, buradaki konuşmalarımızın, yaptığımız çalışmaların bereketle devam etmesini, Gazali'yi bir nebze olsun anlatmada Allah Teala'nın cümlemize muvaffakiyetler vermesini temenni ediyorum.
Amin inşallah. Kıymetli hocam, bu bereketli hayatı biz anmaya anlamaya siz anlatmaya aktarmaya acaba nereden başlasanız? Galiba doğduğu çağ ve bölgeyi konuşarak başlayabiliriz diye geliyor evet. Benim aklıma. Hicri 5. yüzyıl, binli yıllar.
Tabii Hicri 5. asırda Gazali rahmetullahi aleyh dünyaya geliyor. Bir hayatıyla alakalı bir başlamak gerekirse belki kronolojik olarak tabii. Baktığımız zaman Gazali merhum Hicri 5. asrın yani 458 senesinde bugünkü İran'ın Meşhed mıntıkası bölgesi dediğimiz bölgenin Tuz şehrinde dünyaya geliyor. Miladi olarak değerlendirdiğimiz zaman 1058 tarihine tekabül ediyor. Tam ismini yani İslam ulemasıyla alakalı baktığımız zaman daha çok künyeleriyle bizler evet. anıyoruz. Gazali diyoruz, Ebu Hamid diyoruz, Hucetül İslam diyoruz kendisiyle alakalı. Bunlar mutlak olarak kullanıldığında akla ilk gelen isim genelde İmam Gazali rahmetullahi aleyh oluyor. Ama tam ismine baktığımız zaman Hucetül İslam, Zeynel Abidin, Ebu Hamid bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmet et-Tusi eş-Şafii el-Gazali. İmam Gazali rahmetullahi aleyh aynı zamanda Şafii'ül mezhep olan Şafii mezhebinin büyük imamlarından, müçtehitlerinden olan bir kimse.
Kendisi de Şafii mezhebine
tabii
mensup
Şafii
değil mi?
Mezhebine mensup. Mensup olmakla iktifa etmiyor. Şafii mezhebinin büyük imamlarından, müçtehitlerinden. Yani yazmış olduğu Şafii mezhebiyle alakalı önemli eserleri var. Usulde olsun, furuda olsun. Eserler kaleme alıyor. Sadece bir müntesip değil. Yani Gazali sadece bir mutasavvuf da değil.
Gazali Hazretlerinin görüşleriyle şu an Şafii fıkhında insanlar hayatlarını sürdürüyorlar.
Tabii.
Yani onun İmam görüşlerinde Şafii, tesiri var.
Muhammed bin İdris Eş-Şafii Şafii mezhebinin kurucusu olan onun ortaya koyduğu usul çerçevesinde içtihatlar yapıyor. Onun usulünü hakeza El-Mustasfa ismiyle kaleme alıyor. Aynı zamanda El-Vasit olsun El-Basit gibi eserler yazmak suretiyle içtihatlar yapıyor, fetvalar veriyor. Görüşleriyle hakeza amel ediliyor. Şafii mezhebinin önemli alimlerinden birisi evet. aynı zamanda.
Hocam hüccet kelimesi çok önemli. Hüccetül İslam vel Müslimin. İmam Gazali ile alakalı konuşmaya başladığımızda onun künyesi mi oluyor? lakabı mı? Ne demek gerekiyor acaba? Yani, hüccet kelime manası itibariyle
delil demek
delil anlamına geliyor değil mi?
Hüccetül İslam, yani ulemamıza baktığımız zaman her birisi kendi yaşadığı dönemde dini mübini İslam'a gerek ilmi olarak, gerek fikri olarak, gerekse kalemle, gerekse kelamla birçok hizmetleri olmuş. İmam Gazali sadece nakli ilimlerde değil, yani bizim fıkıhtan, tefsirden, hadisten, şer'i ilimlerde değil, aynı zamanda akli ilimler dediğimiz felsefe gibi alanlarda da birçok eser kaleme almış. Hatta bu noktada İmam Gazali Hüccetül İslam denilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de yani mütekaddimun ve müteahhirun diye bir dönemi ikiye ayıran bir unsur olarak karşımıza çıkmış. Çünkü yazmış olduğu Tahafütül Felasefe, filozofların tutarsızlığı olarak günümüzde tercüme edilen Tahafütül Felasefe bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilmiş. Kelamda özellikle ortaya koyduğu çalışmalar ve fikirleri bir döneme damgasını vurmuş. Kendisinden sonrakiler için oldukça belirleyici olmuş. Bundan dolayı dinin temel delili manasında hüccet kelimesi, yani İslam'ı delil niteliğinde kullanabilecek, İslam'ın bizatihi delili olabilecek yazdığı eserlerle, ortaya koyduğu fikirlerle, yetiştirdiği talebelerle veya girmiş olduğu bazı münazaralarla veya İslam'a taarruz etmeye çalışan bazı kimselere yapmış olduğu münazaralarla İslam'ın delili olarak kendisi görülmüş, evet, kabul edilmiş.
Yani şimdi mütekaddimun ve müteahhirun'un ayrılma noktasında belirleyici olmuştur dediniz.
Evet.
Şöyle mi, yani İmam Gazali fikirlerini ortaya koydu, eserlerini, o eserlerin ortaya çıktığı dönem
öncesi,
bir önceki dönemi mütekaddimin oldu.
Hı.
İmam Gazali'den sonrası müteahhirun oldu.
Evet.
Yani işte Fatih'in İstanbul'u fethiyle birlikte bir yeni çağ açılmıştı.
Evet.
Hüccetül İslam vel Müslimin İmam Gazali de fikirleriyle yeni bir çağ açtı diyebiliyoruz,
evet,
değil mi?
Özellikle kelam noktasında bu çok belirleyici oldu. Bundan dolayı kendisine Hüccetül İslam ismi veriliyor. Mesela
İslam'ın
İmam,
delili
İslam'ın
ve Müslümanların delili,
delili
anlamına geliyor.
Evet. Hı-hı.
Tamam.
Mesela İmam Nevevi vardır. Yine Şafii, hı-hı, mezhebinden Muhyis Sünne. Muhyiddin, affen. Hı-hı. Muhyiddin olarak anılır, bilinir. Özellikle Maveraun Nehir ve Horasan bölgesinde, yani İmam Gazali'nin doğmuş olduğu toprakların biraz daha kuzeydoğu tarafındaki bölgelerde bu türlü isimler çok meşhurdur, yaygındır. Yani İslam'a ilimle hizmet eden birçok alime, müçtehide, fakihe bu türlü isimler uygun
halk
görülmüştür.
Halk tarafından mı?
Halk tarafından, talebeleri tarafından veriliyor.
Verilmiş.
İmam Gazali'nin belki bundan haberi yoktur bile.
Hmm.
Çünkü kendisi kendine bu ismi uygun görmez. Çünkü çok iddialı bir isim. Mesela
evet,
Hanefi mezhebinde Serahsi vardır. Şemsül e'imme, bütün imamların güneşi manasına geliyor Türkçesine çevirdiğimiz zaman. Veya Halvani vardır aynı şekilde. Şemsül e'imme olarak biliniyor. Bütün imamların güneşi olarak. Sadru şeria, şeriatın özü, bel kemiği olarak. Burhanettin Sadru şeria el mahbubi olarak bilinen Hanefi mezhebinin büyük alimleri, fakihlerinden vardır mesela. Maveraun Nehir bölgesinde insanlar, halk, talebeler özellikle kendilerine ilim noktasında, dini mübini İslam'ın anlaşılması noktasında hizmet eden bu türlü kimselere bu isimleri uygun görüyorlar. Ama biz daha çok Irak ve Bağdat bölgesine gittiğimiz zaman daha tevazu sahibi isimler, mütevazı isimlerle karşılaşıyoruz. Mesela Kuduri ismini görüyoruz. Hanefi mezhebinin yine fakihlerinden olmakla beraber Kuduri tencere imalatıyla uğraşan kimse demek. Yani böyle dinin parlayan yıldızı, insanların delili, şeriatın bel kemiği gibi daha çok taltif eden isimler yok Irak ve Bağdat bölgesinde. Böyle daha mütevazı, yaptığı işten hareketle verilmiş isimler karşımıza çıkıyor.
Şimdi şey de var hocam, İmam Gazali diyoruz aslında. Orada da yine yapılan işi tavsif eden,
evet,
bir şey olduğunu da görüyoruz aslında. Belki kendi nisbesi Gazali döneminde bunu kullanmıştır. Çünkü tartışmalarda bir kaynakta özellikle Gazali'nin ne anlama geldiğiyle alakalı da bir bilgi veriyor. Yanlış
tabii
hatırlamıyorsam.
şöyle.
Dolayısıyla kendisi daha böyle mahfiyet sahibi olmakla bir künye ya da bir isim almış olabilir.
Yani
İnsanlar
şöyle
da
bir durum
hüccet
var burada.
ismini vermiştir belki.
Gazali kendisi bu ismi kullanıyor. Hatta diyor ki bana Gazali değil, Gazali
diyorlar
denilmesi gerekir diyor, ama bu ifadeye çok fazla kaynaklarda rastlanmıyor. Yani neden? Çünkü İmam Gazali'nin doğmuş olduğu yer Gazale bölgesi olarak geçiyor bazı yerlerde, bazı kaynaklarda. Gazale kelimesini Arapçada biz ismi mensup dediğimiz aidiyet ekiyle beraber kullandığımızda Gazali, yani tek Z harfiyle Gazali olarak telaffuz edilmesi gerekiyor. Ama babası İmam Gazali'nin yün eğren yün ustası. Arapçada yün eğren yün ustasıyla alakalı kullanılan terkip kavram Gazal şeklindedir. Babasının yaptığı işten hareketle İmam Gazali'ye Gazali, yani yün ustasının oğlu manasında veya o meslekten gelen kişinin oğlu manasında Gazali ismi daha çok tercih ediliyor. Bundan dolayı günümüzde bazı eserlerde de Gazali mi olacak, Gazali mi olacak, tek Z harfiyle mi yoksa çift Z harfiyle mi telaffuz edilecek diye bazı ihtilaflar oluyor. Hani ulemanın daha çok tercih ettiği, baba mesleğinden dolayı herhangi bir ihtilaf da olmadığı için, kaynaklarda da bu sabit olduğundan dolayı Gazali şeklinde iki Z harfiyle telaffuz edilmesi vakaya biraz daha uygunluk arz ediyor.
Hmm.
Ama Gazali olarak kullananlar var mı? Var. Bir problem var mı? Hayır, onda da bir problem yok. Ama tercih etmek gerekirse hangisini tercih etmek gerekir? Gazali şeklinde iki Z harfiyle telaffuz edilmesi.
Daha ahsen mi diyelim ona?
Daha ahsendir, daha evladır diyebiliriz belki.
Peki. 1058 yılı, o dönemlerde tabii çalkantılı dönemler hocam. İslam'ın da işte Efendimiz'in ebediyete irtihalinin üzerinden 400 küsur yıl geçmiş, 4 asır geçmiş. İşte Raşid Hulefalar dönemi, Hulefai Raşid'in dönemi bitmiş. İslam devletleri de teşekkül etmeye başlıyor o dönemlerde. Ve hatta Gazali'nin yaşadığı dönemde işte Selçuklu devleti İslam devletleri arasında bir adeta yıldıza dönüşüyor. Gazali'nin de orada büyük bir katkısı söz konusu. Bütün bunları tabii konuşacağız ama biz tarihsel bağlamda Gazali'nin hayatını konuşmaya devam edelim dilerseniz. Gazale bölgesinde doğdu dedik. Babasıyla alakalı yün eğrici anlamına gelen Gazal kelimesinin kullanıldığı bilgisini de paylaştık. Buradan ver devam olabiliriz hocam.
Babası, oradan bahsetmişken buradan devam edebiliriz bence. Babası ulemaya çok hürmet eden birisi.
Hı hı.
Meclislerine katılıyor, sohbetlerini dinliyor, oradaki ortamlarda bulunmaya çalışıyor ve sürekli gıpta ediyor. Ve içinde bir ukdesi var. Şayet Allah Teala bana ilim tahsil edecek, İslam'ı anlayacak, İslam'ı öğretecek evlatlar versin, bir oğlum olsun diye de dua ediyor. Allah Teala kendisine bu duasından sonra babasına İki tane oğlan çocuğu lütfediyor. Birisi İmam Gazali, bir diğeri de Ahmet Gazali. O da alim. Hı. Aynı zamanda mutasavvıf. Hatta Sevanihul Uşşak ismiyle yazmış olduğu bir eseri de var. Günümüze kadar ulaşmış. İmam Gazali'nin babası hürmetinden dolayı, Allah Teala'ya bu şekildeki ilticasından dolayı Allah Teala kendisine böyle bir evlat veriyor. İmam Gazali ile babasının duası bir anlamda tecelli etmiş oluyor. Fakat İmam Gazali'nin babası çok uzun ömürlü değil. Daha küçük yaştayken, oldukça küçük denilebilecek yaştayken İmam Gazali rahmetullahi aleyh babasını kaybediyor. Burada şöyle bir anekdot var. Babası vefat etmeden önce kendisi gibi derviş olan bir arkadaşına vasiyette bulunuyor. Ola ki ben hastalanırım, ömrüm vefa etmez, Allah Teala hak vaki olur da ruhumu kabz edecek olursa benim birkaç kuruşum var, bunları al, bizim Ahmet'le Ebu Hamid, yani Gazali'yi, bizim çocukları, onları, benim içimde bir ukde kaldı, ilim tahsil edemedim, bundan ilim tahsil etmesinde yardımcı ol diyerek vasiyette bulunuyor. Evet, dediği gibi de oluyor, ömür hak vaki olup ahirete irtihar ettikten sonra bu derviş arkadaşı Gazali ve kardeşini alıyor, bir miktar elinde babasının bıraktığı mirastan kalan pay var, onlarla idame ettirmeye çalışıyor. Fakat sonrasında bu derviş arkadaşı bu çocuklar karşısına alıp diyor ki babanızın bana bıraktığı miktar bu kadardı. Benim de halim vaktim yerinde değil. Çok fazla ileriye götüremeyeceğim. Dolayısıyla sizi bugünkü şartlarda bir medreseye, bir Kur'an kursuna, yatılı bir Kur'an kursuna, bir vakfa vermek, orada sizin ilim tahsil sürecinizin devam etmesine vesile olmak. Dolayısıyla burada size hem ilim tahsil edebilecek kadar imkan olacaktır, hem vakit olacaktır, hem de en azından bu türlü bir babanızın niyetini, duasını idame ettirecek imkanınız olacaktır diyerek onları ücretsiz kalabilecekleri, okumaya imkanları olabileceği bir yere veriyor. orada devam ediyorlar. İmam Gazali burada bu imkana ulaştıktan sonra ilim tahsilinde belli bir dereceye gelecek kadar orada kaldıktan sonra şöyle söylüyor: talepnel ilme li gayrillah fe eba en yekune illa lillah. İlmi Allah Teala dışında bir başka merciden istedik ama Allah Teala bize ilmin yalnızca ve yalnızca kendisi için istenilebileceğini, kendisi için istenilmedikçe erişilemeyeceğini gösterdi diyor. İlmi Allah Teala dışında başka bir mercide, başka bir yerde aradık. İlimse yalnız Allah rızası için erişilmeye çalışılmadıkça ilim tahsil etmek isteyen kimseye nasip olmadı diyor.
Bunu söylediği dönem
öğrencilik, daha çocukluk yaş.
Öğrencilik zamanı.
Evet, çünkü İmam Gazali de sonrasında yazacağı El-Munqiz Minet Dalal, İhya Ulumiddin, Kimya-i Saadet. Hı hı. Yani bizim İmam Gazali'nin fikri dönüşümünü, haliyle alakalı dönüşümünü, meseleye bakışını, dünyevi bütün nimetleri kıymetlendirişiyle alakalı dönüşümünü sağlayan o günümüzde şimşeğin çakması dediğimiz durumun her birisi esasında küçüklüğünde olan şeyler. Yani İmam Gazali sonradan dönüşmüyor. Küçüklüğünde kendisinde bir ukde olan o hakikat arayışını sonraki vesilelerle bulmuş olduğu vesilelere kanalize ediyor. Mesela birazdan inşallah konuşacağız, Allah'tan bir mani olmazsa. Tuz şehrine dönerken tekrar ilim tahsil etmek için bir bölge değiştiriyor. Tuz şehrine dönerken yolda herkesin malumu eşkıyalar yolu kesiyor mesela.
Evet, çok önemli.
Orada eşkıyaların söylemiş olduğu bazı cümleler var. Sıradan herhangi bir kimsenin söyleyebileceği şeyler değil. İmam Gazali burada diyor bu eşkıyaya bu cümleleri Allah Teala söylettirdi diyor mesela. Dolayısıyla İmam Gazali'nin içerisinde işte İmam Gazali farklı bir dünyadaydı. Bütün dünya nimetlerine vakıf olmuştu, vasıl olmuştu. Sonrasında bazı unsurlardan dolayı dönüşüm yaşadı denilerek dönüşüm yaşadığı yaş sonrasına, 30'lu yaşlarına tahvil ediyoruz. Halbuki öyle değil.
Evet.
İmam Gazali küçüklüğünden beri o mayayı taşıyor. Yani talep ve ilme
li
gayrillah fe eba en yekune illa lillah. İlmi Allah Teala dışındaki mercilerde aradık. İlimse Allah Teala için olmadığı müddetçe bize nasip olmadı cümlesi küçük bir çocuğun kurabileceği bir cümle değil. Ama bu onu daha o yaşlardayken, yani meseleyi anlamış fakat o imkanı erişebilecek fırsatı olmamış.
Aslında İmam Gazali kamil yaşlarında nereye geleceğine de orada işaret etmiş oluyor bir yerde. Çünkü çok önemli bir cümle, o yaşlarda tam da gençlik ilmin tasarruf noktası olarak nereyi tercih edebileceği noktasında insanın zihni karmaşalar yaşayabileceği bir dönem. Orada ilmi nam kazanmak için, ün, şan, şöhret, makam, mevki kazanmak için, para kazanmak için kullanmak mümkün değil şeklinde bir sözle bunu tarihe nakşetmiş önemli bir isim. İmam Gazali'nin hayatını konuşmaya devam edeceğiz hocam. Ama şimdi Fars asıllı sanılan Gazali şeklinde bir bilgi var mesela önümde. Fakat ailesiyle alakalı çok da bir bilgiye sahip olmadıkları da söyleniyor aynı zamanda. Babasından bahsettik, yün eğirmesi. Bir erkek kardeşi var dediniz biraz evvel. Birkaç tane de diya maddesinde birkaç tane de kız kardeşinin bulunduğu söyleniyor. Özellikle erkek kardeşi siz de bahsettiniz. Kitapları var, şiirleri var Ahmet Gazali'nin. Ahmet Gazali ki geçtiğimiz yıl itibarıyla neredeyse bütün Türkiye'ye şamil olmuş bir isim. Aslında bugün itibariyle. Normalde bendeniz bu ismi bilmiyordum. Tabii ki Gazali ismini herkes gibi biliyordum ama Ahmet Gazali denildiğinde Ahmet Gazali kimdir acaba dedim şahsen ilk duyduğumda. Şair Hilmi Yavuz bir yerde, bir mekanda sohbeti esnasında bir şiir rica ediyorlar galiba ya da kendisi konuşması esnasında şiir okumak istiyor ve diyor ki bu şiir ancak ayakta okunur deyip ayağa kalkıyor. Öyle bir şiir demek istiyor. Ve bilgisi tabii orada bilgi de veriyor. İmam Gazali'nin kardeşi Ahmet Gazali'nin bir şiiridir diye. Küçük bir dörtlük gibi. Onu müsaadeniz olursa aktarayım. Buradan tabii diğer şiirlerine ulaşmak isteyen dinleyenlerimiz varsa onlar da internetten araştırmalar yapabilirler. Şöyle bir şiir: senin gönlün daima mesur ve musahhardır, mazursun. Sen gamın ne olduğunu hiç bilmedin, mazursun. Ben sensiz bin gece kan yuttum, sen bir gece sensiz kalmadın, mazursun. Bu şiiri ayakta Hilmi Yavuz okudu ve tüm Türkiye'de ayakta dinledi hocam. Böylelikle herkes İmam Gazali'yi tekrar hatırlamış oldu kardeşi vesilesiyle. O güzel aileye de bir kez daha rahmete vesile olsun diyelim. Amin. Hakikaten birçok insanın beğenisine mazhar olmuş bir şiirdi bu da. Yeri gelmişken bundan da bahsedeyim dedim.
Tabii İmam Ahmet Gazali bu şiiriyle daha çok bilindi ama şunu bence vurgulamakta fayda var. Buradaki bahsettiği şeyler içerisinde çok metafor var. Yani imgeler ve simgeler var. Hı hı. Günümüzde bildiğimiz manada bir mecazi aşka dair yazılmış herhangi bir şiir gibi değerlendirilmemesi gerekiyor. Çünkü Ahmet Gazali tasavvufun önde gelen isimlerinden. O Sevanihul Uşşak dediğimiz Aşkın Halleri diye yazılmış olan eseri var mesela. Orada tasavvufun hallerinden bir mürşidin, bir müridin, bir dervişin tasavvufta, seyri sülükünde karşılaşabileceği ferdi bir tecrübe olarak mesafe kat ederken, ilerlerken makamlar ve halleriyle alakalı meselelerden bahsediyor. Açıkçası o kitap benim çok küçüktür, kısadır yani hacmi itibariyle. Okurken iştiyakla okuduğum, okudukça da bitmesin diye dua ettiğim bir kitaptır. Hmm. Yani bittikçe üzüldüğüm, okumadıkça da okuma iştiyakımın olduğu bir kitaptı. O kitap işte Ahmet Gazali'nin esasında yetiştiği ortamı ve meseleye bakışını, bu şiirin arka planda hangi maksatların olduğunu biraz daha ifade ediyor. Hani günümüz popüler kültüründe bu şiirin hakikatinden uzak olarak değerlendirilmesi Ahmet Gazali'yi maalesef bağlamından da çıkarabilir. Hı-hı. O yüzden bağlamında dinleyicilerimize
buna dikkat etmek lazım. Gerekiyor. Zaten muhakkak hocam şiiri, eseri artık ne ise o şeyi kaleme alan zatın hayatından bağımsız, tabii, düşünmek mümkün değil.
Evet.
Bu noktada her alime, her şairi kendi çağı, hayatı, yaşadıkları bağlamında değerlendirmek gerekir. Bilgisini de ekleyelim ve devam edelim. Hocam, hamileri artık iki kardeşi aldılar ve benim maddi gücüm buraya kadardı. Evet. Sizi artık öğreniminizi bir vakıf üzerinden devam ettirmek suretiyle ümmeti Muhammed'in artık himayesine bırakıyorum dedi ve iki kardeşi, yanlış bilmiyorum, yanlış, evet, söylemiyorum değil mi? Doğru, iki kardeşi, hı-hı, de bir medreseye götürdü ve, evet, bıraktı.
Zaten babasının ilim tahsiline dair geçmişten gelen bir ukdesi var. Elde edemedim. En azından bu çocuklar bırakmış olduğum şu miktarla devam etsinler diyor ama bu arkadaşı bunu devam ettiremediği için bir zaman sonra okuyabilecekleri bir okula kaydettiriyor. Oradan sonra ilim tahsili süreci başlamış oluyor. Şimdi İmam Gazali rahmetullahi aleyhin hayatında birkaç bölge var. Tuz bunlardan bir tanesi. Hı hı. İlim tahsil için gittiği Cürcan bunlardan bir tanesi. Yine günümüzde Nişabur olarak ifade edilen Neysabur bölgesi bunlardan bir tanesi. Yine Bağdat hakeza bunlardan, hı hı, bir tanesi ki Bağdat İmam Gazali'nin hayatında oldukça bir büyük yekunu ifade edecek. Çünkü orada Nizamül Mülk'le karşılaşacak. Karargah ordusunun olduğu yerde Nizamül Mülk'le karşılaşacak. Sonra Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'nde baş hoca olacak. Oradan sonra artık Gazali'nin dönüşümü dediğimiz, yani bir kimsenin dünyevi olarak elde edebileceği bütün imkanlara sahip olduktan sonra, hı hı, kendisinin inzivaya çekilip bütün makam, mansıp, her şeyi bırakıp sorgulama süreci başlayacak. İmam Gazali'nin hayatında bu şehirler var. İmam Gazali'nin hayatında bir de ona etki eden alimler, hocaları var. Hı hı. Mesela Tuz şehrinde henüz medreseye veriliyor. Orada bulunduğu bölgede kendisinin ilk öğretimini, ilim tahsilini yaptığı Ahmet bin Muhammed Errazkani diye bir alim var. Hayatıyla alakalı çok fazla bir malumatımız yok ama kendisinin ilk fıkıh tahsilini aldığı iptidai seviyede, yani ilmihal düzeyinde bilgilerini aldığı hocası Razkani isminde bir alimdir. Sonra, peki, Yusuf en-Nessaç isminde, hı-hı, hakeza bir başka alim daha var.
O dönem için medreseler bildiğimiz klasik medrese şeklinde artık teşekkül etmiş miydi hocam? Onu merak ettim şu an. O dönem içerisinde normal bir ilim talebesi medreseye geliyor. Birkaç medrese hocası var. Onlar Hicri 5. yüzyılda artık öğrencilerine kitapları şu anda da, çünkü medrese usulünün çok geleneksel ve çok eskiye dayanan bir usul olduğunu söylerler ya her zaman hocam.
Evet.
Yani kitap okumak demek mesela medresede o kitabı ezberlemek anlamına gelir falan diyenler oluyor. Yani o kitabı artık belki yüzlerce kez okumuş, içselleştirmiş olmak anlamına gelir şeklinde. Bu noktada Hicri 4. 5. yüzyılda aslına bakarsanız artık bazı kurumların, özellikle eğitim kurumlarının teşekkür etmesi bakımından yeterli bir zaman gibi geliyor bana. O dönemin bölgesi de
tabii.
İran, özellikle ilimde ileri bir noktada.
Aslında orası İran diye değil de şöyle.
Yani günümüz bugün İran toprakları
tabii,
diyeyim.
Günümüz İran toprakları evet. diyoruz. Çünkü o bölge esasında Mavera-un-Nehir, Horasan bölgesi daha çok o şekilde ifade ediliyor. Mesela bizim, yani bir parantez olsun bu, açılan ilk medrese, İslami manada açılan ilk medreseler Nizamiye Medresesi olduğunu daha çok biliyoruz. Fakat Nizamiye Medresesi'nin açılmasından önce farz mahal Nişabur'da yani dört medrese var. Yani Nizamiye Medresesi öncesinde açılmış. Sonra başka bir önemli bilgi, Hicri 3. asırda. Hicri 3. asırda, yani 200'lü yıllarda Belh bölgesi,
Afganistan bugün.
Afganistan, yani Belh dediğimiz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin doğmuş olduğu yer. Burası Mavera-un-Nehir bölgesidir. Evet. Münbit topraklardır. Tabii. Orada Hicri 3. asır Mavera-un-Nehir bölgesinde 400 civarında faal medrese var.
Oo, ki
900 civarında ilk dereceli okul var.
Oo. Mevlana Hazretlerinin babası da büyük bir
alim
aynı
zamanda.
Medrese hocasıydı.
Tabii,
değil mi?
Medrese hocası. Hani bu gelenek burada devam ediyor. Hatta bu geleneği, bu medrese geleneğini o bölgeye götürenler arasında Hanefi mezhebinin önemli isimleri olan Ebu Hafsunül Kebir, Ebu Hafs el Kebir ve Ebu Süleyman el Cüzcani isminde alimler vardı. Ebu Hanife'nin bunlar ikinci derece talebeleri. Yani Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Hasan bin Ziyad, İmam Züfer, bu kimseler Ebu Hanife'nin ilk talebeleridir. Birinci derece talebeleri. Bu kimselerin, yani İmam Muhammed, birinci derece talebelerin yetiştirdiği sonraki talebelerse meşayih olarak bilinir. Bu şu demektir: Ebu Hanife'nin talebelerinin talebeleri. Yani bir başka görüşe göre meşayih denildiği zaman Mavera-un-Nehir bölgesinin alimleri anlaşılır. Meşayih denildiği zaman. Mesela fıkıhta çok önemlidir. Meşayihu Belh. Belh'in meşayihi. Belh bölgesinin alimleri, müştehitleri veya işte meşayihin görüşü şu şekildedir denildiği zaman şeyhlerin, mürşitlerin ve dervişlerin görüşleri değil, Mavera-un-Nehir bölgesinin alimleri, fakihleri, alimlerinin görüşleri bu şekildedir diye anılır. Oraya götürenler de bu kimseler. Yani baktığımızda.
Şu an şeyh denildiği zaman herkesin aklına, büyük bir çoğunluğun hiç değilse aklına,
Mürşid-i Kamil gibi.
Mürşid-i Kamil tasavvuf gelir. Tasavvuf geliyor. Ama ıstılah olarak
tabii,
şeyhler, fakihleri ifade eder.
Tabii, meşayih diyoruz. Neden böyle diyoruz peki? Kısaca onu ifade etmekte fayda
tamam
var.
Tamam hocam.
O dönem itibariyle fıkıhla tasavvuf birbirinden külliyen ayrılmış, ikisi birbirinden bağımsız ilim olarak telakki edilmiş değil. Fıkıh insanların fiilleriyle ilgilenir, fikirleriyle değil.
Doğru.
Tasavvuf insanın halleriyle ilgilenir. Halin fiile yansımasını tanzim eder. O yüzden hatta tasavvuf fıkıh ilminden neş'et etmiş bir ilimdir. Bunun daha da somut göstergesi olarak ilk dönem tasavvuf eserlerine baktığımız zaman bunların içerisinde Ebu Hanife'yi görürüz mesela. Ebu Hanife bir fakihtir. Oysa ilk dönem tasavvuf eserleri içerisinde Ebu Hanife'nin ismi ve hayatı yer almaktadır. Neden? Çünkü Ebu Hanife bir fakih olmakla beraber aynı zamanda bir derviştir. İmam, burada sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim bence. Belki program için vaktimiz bitmek üzeredir. İmam Gazali'de de aynı durum söz konusu. İmam Gazali'de şöyle bir durum var. Onu özellikle bilmekte fayda var. İmam Gazali profesyonel manada ilmi müktesebata sahip. Ama amatör manada bir derviştir. Yani hem profesyonel manada fikir, ilim, felsefe, İslami ilimler, bu ilimlerin tahsili, makam mansıp olarak elde edilebilecek tüm, yani bir derse ağımlık var, baş hocalık var Nizamiye Medresesi'nde. Ama diğer tarafa baktığımız zaman münzevi bir derviş hayatı var. Yani amatör manada bir kulluk ruhu var. onun hocasının İmam Cüveyni'nin ifadesiyle koca karı imanı deniyor mesela. Hatta bu bazen kelam-ı kibar olarak, bazen de hadis olarak zikredilir ama hadis değil. Koca karı imanının esas kurtuluşu sağlayan evet. iman olduğunu, sorgusuz, sualsiz Hazreti Peygamber'den gelen bir uygulama varsa alâ râsi vel ayn diyor. Sahabeden gelen bir görüş varsa onun da kayıtsız şartsız iman amel ediyor. Yani bu sahih midir, değil midir? Efendim bununla amel etmesek bunun bir beysi var mıdır? Şunu acaba tehir etsek veya işte nafilelerle alakalı şöyle bir mesafemiz olsa gibi bir durum yok.
Evet.
Yani bütün ibadetleri herhangi bir öğrenciye sorduğumuzda öğlen namazının kaç rekat olduğunu 4 rekat farzdır der. Ama bir babaannemize sorduğumuzda öğlen namazı 10 rekattır der.
Farzını, namaz, sünnetini karıştırmaz.
Farzı, sünneti, farzı, nafilesi, hı hı. vacibi her birisi ona dahildir. Dolayısıyla amatör ruh dediğimiz yani dervişlik ruhu, münzevi hayat, kayıtsız şartsız kulluk şuuru İmam Gazali'de hakeza yine mevcut. Fakih, müştehit ama aynı zamanda bir derviş.
Peki. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah İmam Gazali'yi konuşmaya, hayatını konuşmaya devam edeceğiz.
İnşallah.
Bu bizim 4. programımız Gazali Mektebi'nde sevgili dinleyenlerimiz. Gazali Mektebi'nde Gazali'nin fikir dünyasına ve hayatına dair yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bu yolculukta sizlerin de bizlere eşlik etmenizi rica ediyoruz. Hocam haftaya tekrar görüşebilmek İnşallah. Ümidiyle Allah'a emanet ediyoruz. Hem sizi hem de kıymetli dinleyenlerimizi Gazali Mektebi haftaya yine saatler 20.00 gösterdiğinde huzurlarınızda frekanslarınızda olacak inşallah. Allah'a emanet olunuz.